Ayrım 11, sayfa 101. Ama 521. gece olunca demiş ki, gözlerimdeki yaşların yanaklarımdan sel gibi akmasını engelleyemedim ve geceyi gündüzden ayıramaz oldum. O da beni böyle gözyaşlarına boğulmuş görünce bana neden ağlıyorsun dedi. Ona, hanımım artık param yok ve şairin dediği gibiyim. Fakirlik bizi kendi ülkemizde yabancı kılıyor. Paraysa yabancı ülkede bir vatan sağlıyor. İşte bunun içindir ki, ey gözümün nuru, babanın beni senden ayıracağı korkusuyla ağlıyorum dedim. O da bana, öyleyse bil ki bu evin müşterileri burada tükenip yıkılırlarsa, babam onlara arzulanan tüm cömertlikle ve alışılagelen yaşantıdan hiçbir yoksunluğa uğramadan 3 gün daha konaklama hakkı tanır. Sevgilim, benim yüreğimde sana karşı büyük bir aşk bulunduğundan bu konuda hiçbir kuşkun olmasın. Çünkü burada istediğin kadar uzun kalman için inşallah bir yol bulacağım. Gerçekte kendi elim altında sırf bana ait kişisel servetim var. Ve babam bunun ne denli büyük olduğunu bilmiyor. Ve de her gün sana bir gecenin bedeli olan 500 dinarlık bir kese vereceğim. Bunu götürüp babama vereceksin. Ve ona bundan böyle gecenin bedelini sana gün be gün ödeyeceğim diyeceksin. Babam da paranın ödeneceğini bilerek bu koşulu kabul edecektir. Ve adeti gereğince benim hakkım olan bu parayı getirip bana geri verecektir. Ben de bunu sana yeniden yeni bir gece geçiresin diye vereceğim. Ve bu böylece Tanrı'nın istediği ve senin benden bıkacağın zamana kadar uzun bir zaman sürüp gidecektir dedi. Bunun üzerine ey konuklarım, ben kendimi kuşlar kadar yeni hissettim. Ona teşekkür edip elini öptüm ve sonra bu duruma uygun olarak onunla 1 yıllık bir süre kümeste bir horoz gibi yaşadım. Bu sürenin sonunda kötü talih, sevgilimin bir gün bir öfkeye kapılarak köle kızlardan birini şiddetli bir biçimde dövmesini istedi. Kız da, vallahi sen bana nasıl kıydınsa ben de senin yüreğine öyle kıyacağım diye haykırdı. Ve hemen koşup sevgilimin babasının yanına gitti ve ona başından sonuna kadar bütün işi anlattı. Yaşlı Tahir Ebul Ula, kölenin anlattıklarını dinleyince ayağa fırlayıp beni bulmaya geldi. Ve ben henüz olup bitenden haberli olmadığımdan sevgilimin yanındaydım. Ve kendimi çeşitli oynaşmalara kaptırmış bulunmaktaydım. Bana, hey falan kişi diye haykırdı. Kendisine, emriniz amca diye yanıt verdim. Buradaki adetimiz gereğince bir kimse tükenip yıkılınca bu müşteriyi hiçbir şeyi esirgemeden 3 gün daha ağırlarız. Ama sen 1 yıldır hile yoluyla bizim konukseverliğimizi keyfince yiyip içerek ve çiftleşerek kötüye kullandın dedi. Sonra kölelerine doğru dönerek onlara bu pezevenk çocuğunu buradan atın diye haykırdı. Beni yakalayıp çırılçıplak soyarak ve elime birkaç parça gümüş para koyarak ve üstüme çıplaklığımı örtmek için parçalanarak paçavraya dönüşmüş bir lata giydirerek kapıdan dışarı attılar. Ve ak giysilere bürünmüş şeyh bana, defol, seni sopalatmak ve yaralamak istemiyorum ama çabuk gözden yok ol. Eğer hala kentimiz Bağdat'ta kalmak felaketine uğrarsan kanın başından fışkırtılarak dökülecektir dedi. Bunun üzerine ben 15 aydır içinde yaşadığım halde hiç tanımak fırsatını bulmadığım bu kentte nereye gideceğimi bilemeden burnumun diki doğrultusunda yürüdüm. Ve yüreğimde dünyanın tüm uğursuzluklarını ve ruhumda umutsuzluklar, hüzünler, kaygılar hissettim. Ve kendi kendime nasıl oluyor da ben buraya 30 gemimi ve mallarımı satarak en az 1000 kez 1000 dinarla gelip bir uğursuz yaşlı adamın evinde bütün servetimi harcıyorum. Sonra da şimdi oradan çırılçıplak, yüreğim kırık ve ruhum alçalmış olarak çıkıyorum. Ama yüceler yücesi, muzaffer Tanrı'dan başka başvurulacak güçlü varlık yoktur dedim. Ve bu acı veren düşüncelere dalmış olarak Dicle kıyılarına ulaştım. Ve orada Basra'ya yol almak üzere bulunan bir gemi gördüm. ve yolculuk bedelini ödemek üzere kaptana öneride bulunarak bu geminin güvertesine çıktım ve böylece Basra'ya ulaştım. Orada gecikmeksizin çarşıya yöneldim. Çünkü açlık içimi eziyordu ve gördüm ki, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 522. gece olunca demiş ki, gecikmeksizin çarşıya yöneldim. Çünkü açlık içimi eziyordu ve bana süratle yaklaşan bir baharatçı gördüm. Beni görünce olağanca canlılığıyla boynuma atıldı ve kendisini bana babamın eski bir dostu olarak tanıttı ve bana durumumu sordu. Ben de hiçbir ayrıntıyı atlamaksızın ona başıma gelen her şeyi anlattım. O da bana, vallahi bunlar aklı başında bir adamın yapacağı işler değil. Ama şimdi geçen geçmiş bulunduğuna göre ne yapmayı düşünüyorsun dedi. Kendisine bilmiyorum diye yanıt verdim. Bana, bende kalmak ister misin? Yazmayı bildiğine göre benim mallarımın girdisini çıktısını kaydederek günde bir gümüş dirhem ücretle çalışır mısın? Yiyip içmen de ayrıca benden olacak dedi. Ben de teşekkür ederek bu öneriyi kabul ettim. Alınan veya satılan malların girdi çıktısını kaydeden bir katip olarak onun yanında kaldım ve orada bir köşede 1000 dinar biriktirecek kadar bir süre yaşadım. Bunun üzerine deniz kıyısında kendi hesabıma küçük bir dükkan açtım ve burada uzaklardan mal getiren gemileri gözleyerek onlardan mal alıp bir gün sevgilimi bulmayı ümit ettiğim Bağdat'a bu malları satmak üzere götürmeyi düşlemeye koyuldum. Böylece talih bir gün beklediğim malları yüklenmiş bir gemiye ulaşmamı sağladı ve ben öteki tacirlerin arasına katılarak gemiye doğru yöneldim ve güverteye çıktım. Ve orada geminin ambarından iki adam çıkıp birer iskembleye oturdular ve mallarını önlerine koydular. Hem de ne mallar ve de ne çok göz kamaştıran şeyler. Orada mücevherler, inciler, yakutlar, akikler, yemen taşları ve her renkten diğer taşlardan başka bir şey görmedik. O zaman bu iki adamdan biri kara tacirlerine döndü ve onlara, ''Ey tacir topluluğu, bütün bu gördükleriniz bugün için satılık değildir. Çünkü hala deniz yorgunuyum. Bunları sadece yarın neleri satın alacağınızı görmeniz için önünüze seriyorum.'' dedi. Ama tacirler onu öyle sıkıştırdılar ki hemen satışa geçildi. Ve tellal cinslerine göre mücevherleri bağırarak satmaya başladı. Ve tacirler birbiri ardından fiyat arttırmaya koyuldular. Öyle ki ilk satışa çıkan küçük bir mücevher kesesi 400 dinara kadar yükseldi. O anda babamın Umman'da tacirler kahyası olduğu sırada beni tanımış olan kesenin sahibi bana, "Sen niye bir şey söylemiyor ve öteki tacirler gibi fiyat arttırmıyorsun?" diye sordu. Ben de, "Vallahi efendim, benim elimde servet olarak 100 dinardan fazla para kalmadı," dedim. Ve bu sözleri söyleyerek üzüntüye kapıldığımdan gözlerimden yaşlar döküldü. Bunu gören kesenin sahibi ellerini birbirine vurarak şaşkınlıkla, "Ey Ummani, nasıl oluyor da o büyük servetten elinde 100 dinardan fazla para kalmıyor?" diye haykırdı. Sonra bana acıyarak baktı ve durumumu kavradı. Ansızın tacirlere dönüp onlara, "Siz de tanık olun ki bu keseyi içindeki cevahirler, değerli madenler ve diğer şeylerle birlikte gerçek değerinin 1000 dinardan fazla olduğunu bildiğim halde bu gence 100 dinar karşılığında satıyorum. Dolayısıyla bu benden ona bir armağandır," dedi. Ve şaşıp kalan tacirler görüp işittiklerine tanık oldular. Tacir de keseyi tüm içtenliğiyle bana verdi. Hatta bir halı ile üzerinde oturmakta olduğu iskembleyi de armağan etti. Ben de cömertliğinden dolayı ona teşekkür ettim. Sonra gemiden çıktım ve Cevahirciler Çarşısı'na yöneldim. Orada bir dükkan kiraladım. Alışveriş yapmaya ve her gün oldukça hatırı sayılır bir kazanç sağlamaya başladım. Kesedeki eşyalar arasında İki yüzünde karıncanın ayak izleri şeklinde tılsımlı harfleri düşündüren işaretler bulunan, sanki muska yazma sanatında usta bir el marifetiyle düzenlenmiş koyu kızıl renkte bir kabuk bulunuyordu. Ağırlığı çeyrek kilo ise de özel kullanımını ve değerini bilmiyordum. Tellalı birkaç kez çarşıda bağırttımsa da kimse ona 10 ila 15 dirhemden fazla değer biçmemişti. Ve ben her şeye karşın çok iyi bir fırsatı gözetmeyi yey tutarak onu bunca düşük bir fiyata elden çıkarmak istemedim. Bu parçayı dükkanımın bir köşesine attım. Orada bir yıl kaldı. Bir gün dükkanımda oturmaktayken içeriye, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 523. gece olunca demiş ki, bir gün dükkanımda oturmaktayken içeriye bir yabancı girerek bana barış diledi ve bu kırmızı kabuğu üzerini bürümüş tozlara karşın farkına vararak Tanrı'ya hamdolsun, sonunda aradığımı buldum diye haykırdı ve kabuk parçasını eline aldı. İlkin dudaklarına, sonra alnına götürüp öptü ve bana, efendim bunu bana satar mısın dedi. Ona, satarım dedim. Fiyatı nedir diye sordu. Ben de, sen ne verirsin dedim. 20 altın dinar diye yanıt verdi. Ben de bu sözleri duyunca, miktarı epeyce hatırı sayılır bulduğumdan, yabancının benimle alay ettiğini sandım. Oldukça nahoş bir edayla ona, sen yoluna gitsene dedim. Adam önerisini düşük bulduğuma inanarak 50 dinar vereyim dedi. Ama ben gittikçe daha fazla benimle alay ettiğine inanarak ona yalnız yanıt vermemekle kalmayıp yüzüne bile bakmadım ve sanki bırakıp gitsin diye o yokmuş gibi davrandım. Bunun üzerine bana 1000 dinar dedi. İşte böyle. Bense ey konuklarım ona yanıt vermedim ve o benim yoğun öfkemle büyümüş suskunluğumu görünce gülümsedi ve bana, bana neden yanıt vermiyorsun dedi. Bense sen işine gitsene diyerek hep aynı yanıtı veriyordum. Bunun üzerine 1000 dinar üzerine biner dinar daha ekleyerek 20.000 dinar önerisiye kadar fiyatı yükseltti. Bense ona yanıt vermedim. İşte böyle. Yoldan gelip geçenler ve komşu dükkancılar da bu garip pazarlığa ilgi duyarak dükkanda ve sokakta yöremize toplandılar. Ve bana karşı gittikçe daha fazla seslerini yükselterek mırıldanmaya başladılar. Ve hakkımda sevimsiz uyarılarda bulunarak bu sefil kabuk için daha fazla istemesine izin vermemeliyiz dediler. Kimileri de vallahi dik kafalı ve gözü dönmüş biri bu. Eğer kabuk parçasını ona bırakmazsa onu kentten kovarız diyorlardı. İşte böyle. Bense hala nasıl davranacağımı bilmiyordum. Ve de bu işe bir son vermek üzere yabancıya gerçekten bunu satın almak mı istiyorsun yoksa alay mı ediyorsun dedim. Ya sen gerçekten satmak mı istiyorsun yoksa alay mı ediyorsun diye yanıt verdi. Ben satmak dedim. O da o halde son fiyat olarak sana 30.000 dinar öneriyorum ve artık pazarlığı bitirelim dedi. O zaman orada bulunanlara dönerek onlara bu satış işinde sizi tanık tutuyorum. Ama önceden müşteriden bu kabuk parçasını ne yapacağını öğrenmek istiyorum dedi. O da ilkin pazarlığı bitirelim ondan sonra bu şeyin niteliğini ve yararını söylerim diyerek cevap verdi. Kendisine sana onu sattım dedim. O da konuşmamıza Tanrı tanıktır dedi ve kemerinden altın dolu bir kese çıkararak bana verdi. Teraziye vurarak eksiksiz bulduğum 30.000 dinarı aldım. Karşılığında da muskayı verdim. Onu büyük bir soluk salı vererek cebine yerleştirdi ve bana satış işi böylece bir sonuca bağlandı değil mi dedi. Onu tamam bitti bu iş diye yanıtladım. Adam orada bulunanlara dönerek onlara muskayı bana satmış bulunduğuna ve saptanan 30.000 dinarı aldığına tanık olun dedi. Bunu söyledikten sonra bir acımayla ve sonsuz bir alayla bana, ey zavallı, vallahi daha da dayatarak bu alışverişi uzatsaydın ve muskayı elinde tutsaydın, onun için değil 30.000, 100.000, hatta 1000 kere 1000 dinar bile öder, daha da ileri giderdim dedi. Bense konuklarım bu sözleri işiterek önsezi noksanlığımla böylesi büyük bir kazançtan yoksun kaldığımı anlayarak içimde büyük bir yıkılma hissettim. Ve birdenbire duyduğum isyanla kanım başımdan çekildi. Ve o zamandan beri yüzümde sizin de bu akşam farkına vardığınız bu sarılık peyda oldu. Bir an için şaşırarak öylece kaldım. Sonra yabancıya, Şimdi bu kabuk parçasının erdemlerini ve yararını bana söyler misin dedim. Yabancı da bana, bil ki Hint şahının yeryüzünde güzellikten yana hiç eşi olmayan çok sevdiği bir kızı var. Ama bu kız şiddetli baş ağrıları çekiyor. Babası olan şah da onu yatıştıracak ilaç ve imkanların tümünü deneyip sonuç alamadığından ülkesinin en deneyimli kişilerini, bilim adamlarını ve kahinlerini toplattı. Ama içlerinden hiçbiri onun işkence haline gelen baş ağrılarını dindirmekte başarı sağlayamadılar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 524. gece olunca demiş ki, ama içlerinden hiçbiri onun işkence haline gelen baş ağrılarını dindirmekte başarı sağlayamadılar. O sırada toplananların arasında ben de vardım. Şaha, ey şah, Babilli Sadullah adlı bu tür dertlere çare bulmakta yeryüzünde kendinden üstün, hatta eşi olabilecek kimse bulunmayan birisini tanıyorum. Uygun görürsen gidip kendisini arayayım dedim. Şah da hemen onun yanına git diye yanıt verdi. Kendisine, öyleyse bana 1000 kez 1000 dinar ve koyu kızıl bir kırmızı kabuk ve de fazladan bir armağan ver dedim. Ve şah istediğim her şeyi bana verdi. Ben de Hindistan'dan ayrılarak Babil'e doğru yollandım ve orada Bilge Sadullah'ı sordum. Beni alıp ona götürdüler. Huzuruna çıktım ve kendisine 100 bin dinar ile şahın hediyesini sundum. Sonra da kabuk parçasını verdim ve ona görevimi açıkladıktan sonra kendisinden baş ağrılarını yenecek bir muska yazmasını rica ettim. Babilli Bilge de tam 7 ay yıldızlara danışıp bu sürenin sonunda uğurlu bir günde bana sattığın bu muskanın iki yüzünde gördüğün gizem dolu tılsımlı işaretleri kabuk parçasının üzerine çiziktirdi. Ben de bu muskayı aldım ve Hint şahının huzuruna çıkarak kendisine sundum. Şah da sevgili kızının odasına gidip onu ağrıları dayanılmaz hale gelince kendisini pencereden atmasın diye verilen tavsiyeler doğrultusunda uçları odanın 4 ayrı köşesine rapt edilmiş, 4 ayrı zincire bağlanmış olarak bulmuş. Ve muskayı kızının alnına taktığı andan başlayarak kız o saat ve o anda iyileşmiş. Şah bunu görünce sevincin sınırına ulaşırcasına sevince kapıldı ve beni zengin armağanlarla donattı ve en yakını olan kişilerin arasına kattı. Şah'ın kızı da böyle mucizevi bir biçimde iyileşince muskayı gerdanlığına bağlamış ve bir daha boynundan çıkarmamış. Ama günü birinde genç sultan bir denizde arkadaşlarıyla oynaşarak gezinti yapıyormuş. Bunlardan biri talihsiz bir hareketle gerdanlığı koparmış ve muska suya düşmüş. Muska suda kaybolmuş ve daha o anda gizli güçler sultana egemen olarak bunların etkisiyle baş ağrısı yeniden ve bu kez öyle bir şiddetle başlamış ki kızın aklı şaşmış. Bunun haberini alan şahın derdi tüm sözcüklerin anlatamayacağı bir düzeye çıkmış. O zaman beni çağırdı ve gidip Babilli Sadullah'ı bularak yeni bir muska yaptırmakla görevlendirdi. Ben de gittim ama Babil'e ulaşınca Şeyh Sadullah'ın öldüğünü öğrendim. Ve o zamandan beri bana yardım için yanımda bulunan 10 kişiyle araştırmalar yapıyor ve herhangi bir tacirde veya bir satıcı ya da gelip geçen bir kişide iyileştirici etkisi ve cinleri def edici erdemi bulunan Şeyh Sadullah'ın elinden çıkmış bu muskalardan birini bulmak üzere dünyanın her yanını dolaşıyorum. Talih de seni benim yoluma çıkardı ve tam bulmaktan artık umudumu yitirdiğim sırada senin dükkanında onu bulmamı ve satın almamı istedi, dedi. Efendilerim, yabancı bu öyküyü anlattıktan sonra kemerini sıkıştırdı ve ayrılıp gitti. İşte size daha önce açıkladığım gibi benim yüzümün sarılığının nedeni budur. Bana gelince, elimde bulunan her şeyi paraya çevirip dükkanımı da sattıktan sonra çabucak Bağdat'a gitmek üzere yola çıktım. Ve oraya ulaştığım anda sevgilimin babası beyazlar giyinen yaşlı adamın sarayına adeta uçarak gittim. Çünkü ondan ayrılalı beri gece gündüz düşüncemi dolduruyordu. Ve onu görmek arzularımın ve yaşamımın ereği olmuştu. ve onun yokluğu içimdeki ateşi yeniden tutuşturmaktan ve ruhumu coşturmaktan başka bir işe yaramamıştı. Giriş kapısını bekleyen genç bir oğlandan onu sordum. Genç oğlan da bana başını kaldırıp yukarı bakmamı söyledi. Bakıp binanın yıkılmış ve sevgilimin oturmayı adet edindiği pencerenin sökülmüş bulunduğunu ve hüzünlü bir havanın ve derin bir kederin o yere egemen olduğunu gördüm. O zaman gözlerime yaşlar doldu ve küçük köleye, ''Kardeşim, Allah Şeyh Tahir'in başına ne getirdi?'' dedim. Bana, ''Ebul Hasan Ül Ummani adlı genç, Ummanlı bizi terk ettiğinden beri neşe de bu binayı terk etti ve felaket üzerimize çöktü. Bu genç tacir Şeyh Tahir'in kızıyla bir yıl burada kalmıştı ama bu sürenin sonunda artık parası kalmayınca Efendimiz Şeyh onu evden kovmuştu. Ama onu büyük bir aşkla seven genç hanımımız, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.''